Ajans Dijital'e hoş geldiniz. 4 Eylül 2026 Cuma, günlük bültenimizle karşınızdayız. Bugün masamızda 12 haber var ve hepsini sırayla konuşacağız. Venüs'ün kayıp uydusunu, OpenAI'ın yeni Astra modelini, bir yapay zeka şirketinin yaşadığı çerez hırsızlığını ve daha pek çok konuyu ele alacağız. Hangi haberlerin aslında büyük olduğunu, hangilerinin abartıldığını birlikte göreceğiz.
Hadi başlayalım. İlk haber gökbilimden. Kaliforniya Üniversitesi'nden Stephen Kane'in ekibi, Venüs'ün bir zamanlar uydusu olup olmadığını bilgisayar simülasyonuyla test etti. Çalışma henüz hakem denetiminden geçmemiş bir ön baskı.
Bir dakika, Venüs neden uydusuz kaldı? Dünya'nın ayı var, Mars'ın iki minik uydusu var, Jüpiter'in sayısız uydusu var. Venüs'ün niye hiç yok?
İşte Kane'in cevabı şu, belki uydu bir zamanlar vardı ama başlangıçtaki kütlesi ve Venüs'ün dönüş hızı yanlış kombinasyona düştüğü için gezegene geri sarmalanıp düştü. Simülasyonda ay önce dışa doğru sürükleniyor, sonra Venüs'ün dönüşü değişince yörünge tersine dönüyor ve ay içeri çekilip yok oluyor.
Yani ayımız olması aslında devasa bir şans mı? Çünkü eğer dünyanın koşulları biraz farklı olsaydı, ay da er ya da geç bize doğru sarmalanabilirdi, öyle mi?
Aynen öyle. Bu çalışma uydu varlığının ne kadar ince bir dengeye bağlı olduğunu gösteriyor. Ama dürüst olalım, bu bir simülasyon. Hakem denetiminden geçmemiş. Bağımsız ekipler teyit etmeden Venüs'ün uydusu vardı diye kesin konuşamayız. Yine de Ay'a her baktığımızda bir kez daha ne kadar şanslıyız diye düşünmek için iyi bir neden.
Aklımızda kalsın. Venüs'ün uydusu başlangıç koşullarına yenilmiş olabilir. Ama bu henüz kanıtlanmış değil. Şimdi yapay zeka tarafına geçelim. OpenAI dün GPT Astra'yı duyurdu.
OpenAI, Astra'yı kuşak atlatan bir sıçrama olarak tanımlıyor. Şirket başkanı Greg Brockman, bunun yapay genel zeka döneminin başlangıcı olabileceğini söyledi. Yani AGI'ın ne zaman başladığı sorulursa cevap bugün olacakmış.
Bekle bir saniye. AGI iddiası bana fazla büyük geldi. Somut olarak ne iyileşmiş? Bilgisayar kullanımında %47 daha hızlıymış, doğru mu?
Evet, Osworld 2.0 testinde aynı görevleri GPT 5.6'ya göre %47 daha kısa sürede tamamlamış. Mind2Web testinde de hız 1,9 katına çıkmış. Bunlar gerçek ölçümler, pazarlama değil. Ama kuşak atlatan ve AGI'ın başlangıcı gibi ifadeler şirketin kendi söylemi. Bağımsız değerlendirme bekleyeceğiz.
Peki pratikte bir insan bu hızı neye benzetmeli? Yani ben sabah işe oturduğumda ne fark edeceğim?
Şöyle düşün, form doldurma, CRM güncelleme, takvim düzenleme, web araştırması, hatta bir PCB tasarımını KiCad'den alıp baskı devreye çevirme gibi işler artık çok daha az tıklama gerektirecek. E-posta taslağı, rapor özeti, Excel düzeni gibi tekrarlayan işler ciddi şekilde hızlanır. Ama şunu da not edelim, bu model karar sonucu ciddi şekilde değişecekse kullanıcıya soru soruyor. Yani tamamen otonom değil, hala insana danışıyor.
Bence büyük resmi görmek lazım. OpenAI'ın her yeni modelde bir öncekinden daha güçlü olduğu doğru ama AGI başladı demek için elimizdeki kanıt bu değil. Bunu bir sıçrama olarak görelim, devrim değil. Ve şimdi bununla ilgili bir başka yapay zeka haberine geçelim. Burası biraz ürkütücü.
Evet, Anthropic dün bir e-posta gönderdi ve bazı cloud kullanıcılarının hesaplarına bilgisayarlarındaki zararlı yazılımlar üzerinden sızıldığını açıkladı. Hackerlar tarayıcı çerezlerini çalmış, parola ve iki faktörlü doğrulama istemeden oturuma girmiş. Kısacası şifreniz olsa bile oturumunuz ele geçirilebilir. Çünkü mesele şifrede değil, çerezde.
Dur, bu çok ciddi. Yani benim bilgisayarıma bir zararlı yazılım bulaşırsa, cloud'a her girişimde yeniden şifre yazmam bile beni korumuyor mu?
Maalesef doğru anladın. Çerez tarayıcının seni ben bu kullanıcıyım diye hatırlatan küçük bir dosyası. Çalınınca hacker o çerezi kendi makinesine kopyalayıp oturumu canlandırabiliyor. Şifre sormuyor, iki faktörlü doğrulama sormuyor. Anthropic 6 farklı zararlı yazılım ailesi tespit etmiş. Windows'da Vidar, Lumma, SteelSea, Redline, Ecreate. Mac'te Atomic Stealer. Hiçbiri doğrudan cloud'u hedeflemiyor. Hepsi genel hırsız.
Anthropic ne yapmış? Hesapları zorla kapatmış, kayıtlı kartları silmiş ve fazla kullanım ücretlerini iade etmiş. Bu kısmı iyi. Ama asıl mesele şu, benim bilgisayarıma bu zararlı yazılımlar nasıl bulaşıyor? Bir dosya mı indiriyorum?
Genellikle korsan oyun, sahte yazılım indirme veya e-posta eki gibi yollarla bulaşıyor. Çalıştırdığın anda parolaları ve çerezleri topluyor. CrowdStrike'a göre çalıntı yapay zeka hesapları artık suç piyasasında alınıp satılıyor. Yani birisi senin ChatGPT veya Claude hesabını başkasına satıyor. Onlar da kripto sorgusu yapıyor, kod yazdırıyor.
Şimdi bunu duyduktan sonra dinleyici olarak ne yapacağız? Şifre değiştirmek yetmez çünkü mesele benim makinemde. Mac'te ve Windows'ta güncel antivirüs taraması yapmak, iki faktörlü doğrulamayı açmak ve ödeme yöntemini tekrar eklemeden önce sistemi temizlemek şart.
Aynen öyle. Bu bana şunu hatırlattı. Yapay zeka araçlarını kullanırken benim makinem ne kadar güvenli sorusunu sormadan edemiyoruz. Şimdi biraz nefes alalım, teknoloji tarafına geçelim. Lenovo, IFA 2026'da Project Swan adlı esmeyen ekranlı bir dizüstü konsepti tanıttı.
Esneyen ekran mı? Yani katlanmıyor, esniyor mu?
Evet, ekran kapalı halde 14 inç, bir düğmeye basınca birkaç saniye içinde 17 inçe kadar yatay olarak genişliyor. 1,6 kilogram ağırlığında, 17,9 milimetre kalınlığında. Yani normal bir dizüstüden çok farklı değil ama ekranı büyütebiliyorsun. Testte bir PDF sol tarafta, Word belgesi sağ tarafta açık kalmış.
Seyahat eden biri için mantıklı bir fikir gibi duruyor. Kafede küçük ekranda çalışırken, otele döndüğünde ekranı açıyorsun. Ama şunu sorayım, bu esneme mekanizması ne kadar dayanıklı? 5 yıl sonra bozulur mu?
Lenovo bunu üretime almayı planlamıyor. Sadece konsept olarak gösterdi. Yani dayanıklılık testi henüz yapılmadı. Ama firma bu teknoloji yakında tüketici modellerine geçebilir mesajı veriyor. Aynı etkinlikte tanıttıkları Project Aeroblade ise sadece 0,8 kilogram ağırlığında ve Floor Systems'ın piezoelektrik soğutma sistemi kullanıyor. Yani fansız, sessiz, az toplayan bir tasarım. Bu ikisi birleşirse ilginç bir gelecek var.
Aklımızda kalsın. Esneyen ekran konsepti ilginç ama henüz ürün değil. Apple tarafında da benzer bir belirsizlik var. İddiaya göre katlanabilir MacBook rafa kalktı. Teknoloji dünyasında artık esnek ve katlanabilir formlar konuşuluyor ama Apple bu yarışa mesafeli durmuş gibi görünüyor.
Omdia adlı panel araştırma şirketi, Apple'ın tek parça katlanabilir ekranlı MacBook projesini askıya aldığını öne sürüyor. Planlanan cihaz 16,1 ila 18 inç arası bir ekrana sahip olacaktı. Apple bunun yerine 13,8 inç ekranlı yeni bir MacBook üzerinde çalışıyor olabilir. Muhtemelen MacBook Ultra adıyla M5 Ultra işlemci seçeneğiyle.
Yani Apple katlanabiliri bırakıp daha güvenli bir formüle mi dönüyor? Bu mantıklı çünkü katlanabilir ekranlar hala kırışıklık ve dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor. Apple muhtemelen bu riski göze almak istemiyor.
Bence öyle. Apple'ın DLA'sı mükemmel olmadan çıkarma üzerine kurulu. Katlanabilir MacBook yerine dokunmatik OLED ekranlı klasik bir MacBook çıkarmak onlara daha güvenli bir zafer verebilir. Tabii Apple bu iddiaları resmi olarak doğrulamadı. Yıl sonu duyurusu belirleyici olacak.
Şimdi bilime geri dönüyoruz. Meyve sineğinin beyni haritalandı. HHMI Canelia ekibi, erkek meyve sineğinin tüm merkezi sinir sistemindeki 166 bin nöronu tek tek görüntülemiş. Bu küçücük bir beyinde bile ne kadar büyük bir başarı.
Evet, haşhaş tohumu büyüklüğündeki bir yapıda 166 bin nöron ve bunların arasındaki her bağlantı. Daha önce 2024'te dişi sineğin beyni haritalanmıştı, 140 bin nöron. Şimdi iki cinsiyetin şeması yan yana konulabiliyor. Cinsiyete özgü davranışların, mesela çiftleşme ve saldırganlığın sinirsel temeli ilk kez sorgulanabilecek.
Bir dakika dur, bu 166 bin nöronun hepsinin haritasını çıkarmak ne demek? Nasıl yapılıyor bu? Elektron mikroskobuyla milyonlarca kesit mi alıyorlar?
Bir nevi öyle. Sineğin beyni ince ince dilimleniyor. Her dilim elektron mikroskobuyla taranıyor ve sonra bu kesitler bilgisayarla 3 boyutlu olarak birleştiriliyor. Sonra da yapay zeka yardımıyla her nöronun izi sürülüp kime bağlandığı belirleniyor. Yani bu iş hem fizik hem bilgisayar bilimi. Cambridge Connectomic grubu ve Google Research da bu projede.
Ve araştırmacılar sadece erkeklerde bulunan, dişinin kafa vurmasına karşılık erkeğin atılmasını koordine eden bir hücre ağı keşfetmiş. Bu, hayvan davranışının cinsiyete özgü sinir devreleriyle nasıl kontrol edildiğini gösteren ilk örneklerden biri.
Evet, ve yan çalışmalardan biri tat alma devrelerini incelemiş. Sineğin ağzında, bacağında, kanadında tat reseptörleri var. Hangi yiyeceğin güvenli, hangisinin tehlikeli olduğuna bu devre karar veriyor. Şimdi bu devreler harita sayesinde başka sorulara kapı açıyor. Mesela tat alma hareketi nasıl etkiliyor? Hangi nöron hangi kas grubuna bağlı? Araştırmacılar artık bir hipotez üretme aracı olarak bu haritayı kullanıyor.
Aklımızda kalsın. Sinek beyninin haritası küçük görünebilir ama insan beyninin anlaşılması için atılan en somut adımlardan biri. İnsan beyninde 86 milyar nöron var. Sineğin 166 bini bile bize muazzam bir sistem anlayışı veriyor. Şimdi bir başka bilim haberi. Auburn Üniversitesi'nden iki fizikçi ısının hafızasını tek denklemde toplamış.
Jianjun Dong ve Yi Zeng, ısının içmiş sıcaklık değişimlerinden etkilenme biçimini tek bir matematiksel çerçevede birleştirdi. Çalışma Physical Review B'de yayımlandı. Fourier yasası 200 yıldır mühendislerin başvurduğu temel kural ama çip ölçeğinde yetmiyor.
Fourier yasası dediğin bizim lisede öğrendiğimiz sıcak bir şey ısıyı soğuk tarafa aktarır kuralı mı?
O yetmiyor mu?
Evet, o basit kural. Mutfakta, binada, motorda gayet iyi çalışıyor. Ama çip boyutuna indiğinde, mesafe nanometre ölçeğine düştüğünde ve zaman trilyonlarca saniyeye indiğinde ısıyı taşıyan atom titreşimleri olan fononlar saçılmadan önce kayda değer yol kat edebiliyor. Fourier'in dediği gibi anında tepki vermiyor. Bir geçmişi, bir hafızası var.
Yani ısı geçmişi hatırlıyor diyorsun. Tencereyi ocağa koyduğunda ben dün de sıcaktım gibi bir düşünüyor.
Tencerede hatırlamıyor tabii, çipte hatırlıyor. Çip ölçeğinde şu anda akan ısı daha önce yaşanmış sıcaklık değişiminin izini taşıyor. Dong'un söylediği tam bu. Isı bir kişiyi ya da olayı hatırlamamız gibi hatırlamaz. Hafızası malzemenin mikroskopik hareketinde saklanır. Bu farkındalık yeni nesil işlemci ve batarya tasarımını doğrudan etkileyecek.
Yani bu çalışma bilgisayarımı soğutmak için birebir ne yapacağını söylemiyor ama mühendislere daha doğru bir pusula veriyor. Biraz soyut ama somut etkisi olacak bir kuram.
Aynen öyle. Şimdi biraz daha sıcak bir habere geçelim. TUSAŞ'ın ürettiği Gökbey helikopterinin ilk teslimatı dün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. Bu Türkiye için önemli bir an.
Evet. 3 Eylül 2026'da Ankara Kahraman Kazan'da düzenlenen törenle helikopter emniyet envanterine girdi. İçişleri Bakanı, Savunma Sanayi Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdürü katıldı. Toplam 18 adet teslim alınacağı söyleniyor. Filonun yarısı yenilenecek gibi.
Helikopterin kendisi 6 ton sınıfında, çift motorlu, 1400 beygir gücünde. Glass cockpit, yani tamamen dijital gösterge paneli, entegre navigasyon, kötü hava koşullarında da uçabilen aviyonik paketi var. Yani eski filodan çok farklı. Emniyetin mevcut helikopterlerinin bakım maliyeti yüksek. Gökbey'in düşük bakım maliyeti uzun vadede ciddi tasarruf demek.
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, her şeyiyle bizim demiş. Bu beni gururlandırıyor. Türkiye'nin kendi helikopterini tasarlayıp, üretip emniyete teslim etmesi 10 yıl öncesine göre büyük bir sıçrama. Tabii bunun propaganda boyutunu da görmezden gelemeyiz. Teslimat sayısı sınırlı, eğitim süreci devam ediyor.
Haklısın, abartmamak lazım. İlk teslim edilen bir adet helikopter, 6 pilot ve 4 teknisyen hala intibak eğitiminde. Yani operasyonel kullanıma hemen girmeyecek. Ama yine de yerli üretim bir helikopterin emniyet filosuna girmesi, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimin somut bir göstergesi. Şimdi grafik tasarıma geçelim. Disney World'ün 55. yıl logosu ilginç bir hikaye.
Yeni logo, 2-5 rakamının alt kısmını Mickey kulakları gibi yuvarlayarak tasarlamış. 1971 açılışındaki küre motifine gönderme yapıyor. X'de Massive Improvement yorumları var. Ama logo henüz Disney tarafından resmi olarak duyurulmamış. Sadece merchandising görsellerinde görülmeye başlanmış.
Bence burada önemli olan 50. yıl logosunun karışık tepkiler almasıydı. Yeni logo ise nostaljiyi modern dille buluşturmuş. Tek renk paleti, basit hatlar, retro modern denge. Disney'in bu hamlesi marka sadakatini pekiştirirken 55 yıllık mirası yeni nesillere de taşıyor. Küçük bir detay ama büyük bir etki.
Disney için bu işin geri dönüşü bilet satışı ve ürün satışı olarak ölçülecek. Logo işe yararsa logolu tişört, kupa, anahtarlık satışları patlar. Şimdi son yapay zeka haberimize geldik. Google, Gemini Notebook'un kullanım limitlerini baştan düzenledi.
Sabit günlük 50 sorgu limiti kalktı. Yerine her kullanıcıya haftalık bir hesaplama bütçesi tanımlanıyor. Her işlem aynı miktarı harcamıyor. Modelin büyüklüğü, istemin uzunluğu, sohbetin derinliği, kaynak sayısı belirleyici oluyor. Ayrıca 5 saatte bir yenilenen ek bir günlük limit de var.
Ama Google bu bütçenin tam boyutunu açıklamamış. Yani Plus 2 kat, Pro 4 kat, Ultra 20 kat diyor ama kat ne anlama geliyor belirsiz. Bir sorgu mu, token mı, işlem mi? Şeffaflık açısından bu hoşuma gitmedi.
Bence Google bu sayıları bilerek vermiyor. Çünkü yüksek talep karşısında dinamik fiyatlandırma yapabilmek istiyor. Sabit limit koyarsanız kullanıcı o limite ulaşınca başka sisteme geçer. Belirsiz bütçeyle kullanıcıyı sistemin içinde tutarsınız. Pratikte daha sonra üret özelliği de bu yüzden var. Limitini dolduran biri kuyruğa alınıyor. Saat 15'te yenileniyor gibi uyarılar çıkıyor.
Yani yapay zeka şirketleri artık abonelik modellerini aylık sorgu sayısı yerine değişken bütçe olarak sunuyor. Bu kullanıcı için esneklik mi yoksa opaklık mı? İkisi de aynı anda. Şimdi son haberimize geçelim. Sinema tarafında Sonic 4 duyuruldu. Keanu Reeves yine Shadow rolünde.
Paramount, Sonic the Hedgehog 4'ün 200 gün sonra, yani gelecek yaz vizyona gireceğini açıkladı. Keanu Reeves, Shadow'la geri dönüyor. Hikaye Shadow'un geçmişine ve Project Shadow'a odaklanacak. Sonic 4, 2024 sonunda vizyona girmiş ve gişede 1 milyar dolara aşmıştı. Seri, Sega'nın maskotunu yeni nesil animasyon anlatısının en tanınmış isimlerinden biri haline getirdi.
Shadow'un öne çıkması ilginç.
İlk filmde karanlık, hızlı bir kirpi olarak tanıtıldı. Sonic 3'te hikaye onun etrafında döndü. Şimdi 4. filmde onun geçmişi işlenecekmiş. Yani seri sadece çocuklara değil, aksiyon sever genç yetişkinlere de açılıyor. Türkiye'de de gişe rekorları kırmıştı.
Bence serinin başarısının sırrı Sega'nın orijinal karakterine sadık kalması ve Keanu Reeves gibi isimlerle yetişkin seyirciyi de çekmesi. Shadow hikayesi animasyonu aksiyon sinemasına yaklaştırdı. Türkiye vizyon tarihi henüz netleşmedi. Paramount'un dağıtım takvimi ilerleyen haftalarda belli olacak.
Güzel. Bugün 12 haberi birlikte konuştuk. Venüs'ün kayıp uydusu, GPT-6 Astra, Anthropi'nin çerez skandalı, Lenovo'nun esneyen ekranı, Apple'ın katlanabilir MacBook iddiası, sinek beyni haritası, Auburn'un ısı hafızası kuramı, Gökbey helikopteri, Disney'in 55. yıl logosu, Gemini Notebook'un yeni bütçe sistemi ve Sonic 4. Hangisi sizi doğrudan ilgilendirdi, hangisi sizi şaşırttı?
Bence bu bölümün en önemli mesajı şu, yapay zeka araçlarını kullanırken makinanızın güvenliği kritik önem taşıyor. Anthropi'nin yaşadığı olay bize çerez çalınırsa parolanız sizi kurtarmaz gerçeğini hatırlattı. Antivirüs taraması yapın, iki faktörlü doğrulamayı açın, makinanızı temiz tutun. Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.